Ayrım 19.
Türklerin en büyük milli ve içtimai dehaları teşkilatçılıklarıydı. Bir avuç Türk mesela Çin, mesela Hindistan gibi kıta büyüklüğünde bir ülkeye dalar, büyük bir devlet kurardı. Bu Türk tarihinin en olağan hadiseleri arasındaydı. Türklerin girdiği her yerde düzen, huzur, asayiş hüküm sürerdi. Yerli halkın dinlerine ve inanışlarına karşı saygılıydılar. Daha doğrusu onların vicdani kanaatleriyle hiç ilgilenmezlerdi. Kendi dinlerini ve inanışlarını kabul ettirmek için değil, baskı yapmak, ciddi bir gayret bile göstermezlerdi. Türkler coğrafya mesafelerinden asla ürkmeyen bir kavim olarak ilk ve orta çağ tarihine geçmişlerdir. En uzak ülkeye ayak basar basmaz sanki yüzyıllarca bu ülkelerdeymiş gibi tam bir devlet teşkilatı kurarlardı. Türk kavimleri ve komşuları birleşti. Büyük Türk Hakanlığı büyüdü mü daha uzak ülkelerin fethi başlardı. Yabancı kavimlere iç işlerinde tam bir bağımsızlık tanırlar, vergilerini verdikleri, düzeni bozmadıkları müddetçe yüzyıllardan beri devam ede gelen adetlerine karışmazlardı. Herhangi bir ayaklanma olursa şiddetle bastırırlardı. Yabancı kavimleri askere almazlar ve o çağda bütün dünyada olduğunun aksine ücretli asker kullanmazlardı. Türk ordusu tam manasıyla bir milli ordu hüviyetlerindeydi. Büyük Türk Hakanlığı'nın güç kaynaklarından birini de şüphesiz bu özellik teşkil ederdi. Milattan hemen önceki yüzyıllarda Büyük Okyanuslu Hazar Denizi, Sibirya buzulları ile Himalaya dağları arasında uzanan Büyük Türk Hakanlığı, Mete ve haleflerinin devrinde bütün Kuzey Asya'ya düzen getiren bir varlıktı. Göktürklerde cemiyet hayatı. Göktürkler 552 yılından 745 yılına kadar 193 yıl Orta ve Kuzey Asya'daki Büyük Türk Hakanlığı'nın başında bulunmuş olan hanedanın adıdır. Milattan önce 220 yılından beri devam eden Büyük Türk Hakanlığı, Göktürkler çağında medeni ve siyasi bakımlardan çok gelişmiştir. Sınırları doğuda Büyük Okyanus'a, batıda Karadeniz'e, güneyde Hindistan'a dayanıyor, kuzeyde Kuzey Buz Denizi'ne yaklaşıyordu. Göktürkler çağında da Türk ordusu, Türk cemiyeti içinde en çok önem verilen sınıftı. Ordunun Asya'nın en güçlü silahlı kuvveti olma vasfını kaybetmemesi için her türlü itina gösterilirdi. Ordunun üçte ikisinden fazlası atlı, üçte birinden azı yayaydı. Uzak mesafelerde yalnız atlı birlikler kullanılırdı. Makedonya ve Roma piyadesine ise Türk süvarisi de oydu. Hiçbir kuvvetin Türk atlı ordusunu alt edebileceği düşünülemezdi. Türk ordusunun başarılarında en önemli unsur süratti. Bir askeri sefer süratle bitirilemediği, baskın tarzında sürpriz olmaktan çıktığı takdirde felaket sayılırdı. Türklerin bu çağdaki başlıca düşmanı olan Çin'in kesin nüfusuna karşı ancak böyle bir taktikle başarı kazanmak mümkündü. Türk atlısı gece gündüz durmadan yol alır, ancak birkaç saat atını dinlendirir, o sırada kendisi de uyurdu. Yanında daima yedek at bulunur, atlarından biri yorulunca diğerine binerdi. Türk atlı ordusu düşmana hiçbir haber alma şansı bırakmadan en ümit edilmedik anda üzerine çullanırdı. Eğer düşman ordusu yüz binleri buluyorsa vuruşma kabul edilmez, Türk ordusu kırdırılmazdı. Daima geri çekilmek suretiyle uçsuz bucaksız Türk toprakları içinde düşman şaşkına çevrilir, çete savaşıyla yıpratılır, en yorgun anında üstünden yüzlerce kilometre ötede birden taarruza geçilip yok edilirdi. Düşman mesafeden ürkerdi. Türklerin en ürkmedikleri şey ise mesafeydi. Türk atlıları Karadeniz ile Pasifik arasında at koştururlardı. Göktürk ordusu 230 bin kişiden ibaretti. Türk hakanları ve devlet adamları içinde yaşadıkları sert coğrafya şartlarının ve aldıkları eğitimin sonucu olarak realist adamlardı. Bilge Kağan'ın realistliği ve olayları en tipik açılardan görebilmesi Orhun anıtlarında açıkça belli olmaktadır. Bu çağda Türkçe Orhun abidelerinin açıkça ortaya koyduğu gibi pek yüksek bir ifade derecesine erişmişti. Türkler Göktürk alfabesi dediğimiz milli alfabelerini kullanırlardı. Okuyup yazma oldukça yaygındı. Yalnız yüksek sınıf değil, halk da okuyup yazma bilirdi. Talas Vadisi'nde bir Türk çiftçisinin taş üzerine kazdığı küçük bir yazıt elimize geçmiştir ki, burada çiftçi, çiftliğini ve sulama şebekesini ne şekilde düzenlediğini anlatır. Göktürklerin 5 ayrı değerde madeni parası da elimize geçmiştir. Göktürk bayraklarında alem olarak altından dökülmüş kurtbaşı vardı. Ergenekon destanından anlaşılacağı üzere bozkurt Türklerce kutsaldı. Türklerin bayrak ve tuğlarından başka mızraklarının ucuna astıkları ipek parçaları da vardı ki bunlara batırmak kelimesinden türemiş bir kelime olan batrak, yani bugünkü söyleyişimizde bayrak diyorlardı. Pek çok Göktürk heykeli de bulunmuştur. Bazıları yüksek bir sanat eseri olan bu heykellerde görülen Türk tipi bugünkü tipimize uygundur. Birçok Göktürk şehri harabesi de bulunmuş ve Rus arkeologları tarafından incelenmiştir. Bunların en meşhuru Isık Göl yakınlarındaki Barsan harabeleridir. Göktürkler tarafından açılmış sulama kanallarının izleri de yakın yıllarda Rus arkeologları tarafından bulunmuştur. Bunlardan Tötö kanalının 10 kilometre olduğu görülmektedir. İşlenmesi son derece güç kayalık bir arazide açılarak iki vadiyi birleştiren ve yüksek bir matematik bilgiye dayanan Tötö kanalı arkeologları hayrette bırakmıştır. 1935'te aynı bölgeyi sulamak isteyen Ruslar daha iyi bir yol bulunamayacağı kanaatine vararak eski Göktürk kanalını yenilemek yoluna gitmişlerdir. Göktürklerin kayalar üzerine yaptıkları resimlerden kıyafetleri de anlaşılmaktadır. Çizme, pantolon ve uzun kaftan giyiyor, saçlarını uzatıp arkalarına bırakıyor, sakallarını tıraş ediyorlardı. Başlarına kürkten yapılmış börk, savaş sırasında tulga giyiyorlardı. Pantolon ve ceketin Türklere mahsus olduğu ilim alemince kabul edilmektedir. Avrupa'da Roma çağının sonuna kadar harmaniyelere sarınıldığı, ceket ve pantolonun Hun Türkleri tarafından Avrupa'ya sokulduğu malumdur. Türkler madencilikte, bilhassa demircilikte çok ileriydiler. Altay ve Sayan dağları Türk demir madenlerinin bulunduğu bölgelerdi. Burada çıkan demirin yüksek cevherli olması ve Türkler tarafından çok iyi işlenmesi Türk savaş sanayinin en büyük hususiyetiydi. Türk kılıçları emsalsiz güzellikte hayvan ve bitki motifleriyle süslü madeni kapkacak, bütün dünyada meşhurdu. Göktürkler çağına ait Türk demir ocakları ve dökümhaneleri de bulunmuş ve Rus arkeologları tarafından incelenmiştir. Türkler demirden sapan, kürek, orak gibi ziraat vasıtaları yapmakta da ustaydılar. Başlıca geçim kaynakları hayvancılık olmakla beraber, bilhassa güney bölgelerde çok gelişmiş bir ziraatleri vardı. Türk cemiyetinde de Avrupa cemiyetlerinde olduğu gibi asillik vardı. Tarhan denen asiller vergi vermezlerdi. Asiller piramidinin başında tabiatıyla Kaan denen Türk hakanı vardı. Kutsal sayılır ve çok büyük saygı görürdü. Kaan'ın zevcesine hatun denirdi. Kadının cemiyetteki yeri önemliydi. Erkeklerin yanında cemiyet hayatının her çeşidine katılırdı. Türkler İslam dinini kabul edince bu dinde asillik olmadığı için asalet ortadan kalktı. Fakat kadının cemiyet hayatındaki yeri biraz küçüldü. Türk cemiyetinde fuhuş meçhuldü. Evli bir kadına tecavüzün cezası idamdı. Bir genç kıza tecavüzse, genç kız evlenmeyi kabul etmezse gene aynı cezayla karşılık görürdü. Hırsızlık yapan çaldığının 10 mislini öder ve cemiyetteki yerini kaybederdi. 10 misli ödeyecek serveti yoksa hürriyetini kaybeder, esir olarak satılırdı. Evlenme servet ve asillikçe yakın olanlar arasında olurdu. Asil genç kızlar halktan erkeklerle evlenmezlerdi. Göktürkler yemeğe meraklıydı. Börek, kaymak, bal, tatlılar gözde yemeklerdi. Fakat fakir zengin herkesin günde iki öğün yediği nesne etti. Az ekmek yerlerdi. Bekletilmiş kısrak sütünden yapılmış kımız içerlerdi. Şarap da vardı. Sarhoş olacak kadar içmek ayıptı. Yemek yerken musiki çalar ve şarkı söylerlerdi. Yemekten sonra eller yıkanır ve temiz küçük havlularla kurulanırdı. Kısa çizgilerle anlattığımız bu cemiyet hayatı iki asır sürdü. İki asır Türkler bu şartlarda yaşadılar. Bu şartlar daha önceki yüzyılların şartlarından pek farklı değildi. Göktürklerin yerine geçen Uygur çağında da fazla bir değişiklik olmadı. Fakat medeniyetin çeşitli alanlarında daha büyük gelişmeler kaydedildi. Osmanlı Sarayı'nda kadın. 14. ve 15. asırlarda Osmanoğulları hanedanına mensup Türk padişah ve şehzadeleri, Anadolu beylikleri hanedanlarından, bazen Hristiyan hükümdar ailelerinden kız alırlardı. 15. asırda bütün Anadolu beylikleri ortadan kalktı. Bunun üzerine cariyeler padişah zevceliğine yükseldiler. Padişahlar birçok mahsuru olduğu için İstanbullu ailelerden kız almaktan, onlarla akraba olmaktan çekiniyorlardı. Sultan denen Osmanlı prensesleri ise ileri gelen Türk devlet adamlarıyla evlendiriliyordu. Osmanlı hanedanına mensup bir sultanla bir şehzadenin evlenmesi çok az görülen bir olaydı. Böyle bir olay 1480'de vuku bulmuş, ondan sonra ancak 1920 tarihinde görülmüştür. Bu gibi tedbirlerle Osmanoğulları cihan tarihinde ilk defa olarak tam bir merkeziyet sistemi kurmuşlar, devletin hanedanın ortak malı olmayıp yalnız hükümdara ait bulunduğu fikrini şiddetle savunmuşlar, gerçekleştirmeyi başarmışlar ve bu suretle pek azametli ve sürekli bir imparatorluk kurabilmişlerdir. Zira bu çağlarda gerek Doğu gerek Batı ülkelerinde devlet hanedanın malı sayılıyor ve prensler arasında parçalanıp gidiyordu. Avrupa 18. yüzyıl sonlarına kadar hanedan veraset savaşlarından kurtulamamıştır. Osmanlı Devleti'nde böyle bir şey görülmez. Osmanlı hanedanının erkek üyesi yani padişah veya şehzade oğluna şehzade denirdi. Şehzade İstanbul'un fethinden önce bey, bazen çelebi diye anılırdı. Sonradan şehzade bazen padişahlar gibi han ve sultan denilmiştir. Ancak Tanzimat'tan sonra efendi denmeye başlandı. Murat Efendi, Ahmet Efendi gibi. Hanedanın kadın üyesine yani padişah ve şehzade kızına önceleri hatun, 16. asırdan beri sultan denmiş ve böylece devam edip gitmiştir. Ayşe Sultan, Fatma Sultan gibi. Bunların kızları da prenses sayılır ve hanım sultan denirdi. Sultanların oğulları sultanzade, kocaları ise damat diye anılırdı. Damatlar ve sultanzadelere eğer paşa değillerse beyefendi diye hitap edilirdi. Sultanlarla ve şehzadelerle konuşulurken efendimiz şeklinde hitap edilirdi. Padişah zevcesi olmak üzere hazırlanan cariyeler küçük çocukken saraya alınırdı. Kusursuz güzel olmaları şarttı. Derhal eğitim ve öğrenimlerine başlanır, İslam dinini, saray geleneklerini, güzel konuşmasını öğrenirlerdi. İstidatlarına göre musiki, edebiyat, yabancı dil, raks, hattatlık, nakış öğrenenler de çoktu. Henüz padişah huzuruna çıkamayan eğitimini tamamlamamış cariyelere acemi kız denirdi. Padişahın böyle bir kızla ilgilenmesi geleneklere aykırı sayılırdı. Fakat ilgilenenler çıkmıştır. Padişah sevceliğine yükselen cariyeye haseki. 18. asır başlarında kadın efendi denirdi. Bir iki hasekinin Haseki Sultan diye anıldığı vaki ise de bunlar nadirdir. Kadın efendiler bir çeşit kraliçe sayılır fakat asla imparatoriçe sayılmazdı. Tek imparatoriçe eğer hayattaysa padişahın annesi olan hanımdı. Buna valide sultan denirdi. Birkaç kadın efendi olduğu zaman bunlar baş kadın efendi, ikinci kadın efendi diye anılırlar ve protokolde bu şekilde yer alırlardı. Sarayda yüzlerce cariye vardı. Bunlar padişahın, şehzade ve sultanların, valide sultan ve kadın efendilerin hizmetinde bulunurlardı. İstedikleri anda çırağı edilirler, yani saray dışında itibarlı bir kimseyle evlendirilirlerdi. Çeyizleri saraydan verilirdi. Saraydan kız almak bir imtiyaz sayılırdı. Çünkü bu kızlar hem çok güzel hem de çok iyi terbiye edilmiş kimselerdi. Padişah çocukları doğunca halk şenlik yapar, böyle fırsatları kaçırmayarak bol bol eğlenirlerdi. Bazen uzun müddet, hatta bir defasında tam 36 yıl 9 ay 5 gün Osmanoğullarından hiçbir şehzade ve sultan doğmadı. Bu durum hanedanın kesileceği endişesiyle ciddi üzüntüler yaratırdı. Halk bazen eğlencede çok ileri gidince padişah şenlikleri durdururdu. 1. Abdülhamit'in 21 Ağustos 1776'da oğlu Şehzade Mehmet doğduğu zaman padişah böyle maskaralık lazım değildir diyerek şenlikleri durdurmuştur. Çünkü böyle şenliklerde padişah hariç herkesin taklitleri yapılır, aynen sadrazam ve Şeyhülislam gibi giyinen maskaralar eşeğe ters binerek caddeleri dolaşırlar. Hatta sadrazam sarayının kapısına kadar böyle alayla giderlerdi. Haremin her türlü işinden sorumlu olan en yüksek cariyeye baş hazinedar denirdi. Bunda padişahın bir mührü bulunurdu. Protokolde vezir ve müşirlerle eşit sayılırdı. Padişahı ziyarete gelen bütün hanımları sultan olsalar bile baş hazinedar karşılar ve huzura çıkarırdı. Mahiyetinde 6 hazinedar daha vardı. Son 4 hazinedarın derecesi alay beylerine eşitti. Sultanlar, yani Türk İmparatorluk prensesleri, evleninceye kadar saraydaki dairelerinde anneleriyle beraber otururlardı. Bunların daireleri Valide Sultan Dairesi'nin küçük bir örneğiydi. Her sultanın hizmetinde 40 kadar cariye bulunurdu. Evlenen sultanlar saraydan çıkarılır, kendilerine ölünceye kadar oturmak şartıyla padişah tarafından bir saray verilirdi. Sultan ölünce saray çocuklarına geçmez, alınır, yeni evlenen başka bir sultana verilirdi. Yani saraylar şahıs malı değil, milli mal sayılırdı. Sultanlara ve şehzadelere anneleri bile saygıyla davranır, öz anneleri kendilerine isimleriyle hitap edemez, Ayşe Sultan, Ahmet Efendi diye çağırırlardı. Çünkü anneler hanedan dışından, ancak hanedana mensup sonradan hanedana girmiş, Osmanoğlu kanı taşımayan hanımlardı. Bir padişah ölünce dul kalan zevcelerinden, çocuğu olmayanlar istedikleri takdirde yeni tahta çıkan padişah tarafından en yüksek devlet adamlarından biriyle evlendirilirlerdi. Hayatta çocuğu olan dul padişah eşi evlenemezdi. Çünkü bu suretle şehzade ve sultanların üvey babaları ortaya çıkar ve hanedana karşı saygısız bir durum olmasından korkulurdu. Kısaca anlattığımız bu sistem, ufak tefek değişiklikler ve modernleşmelerle 1924'te Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye'den ayrılmasına kadar devam etti. Sultan Cem'in Roma'daki hayatı. Fatih Sultan Mehmet 1481 yılında ölünce büyük oğlu 2. Bayezid tahta geçti. Küçük oğlu Sultan Cem, ağabeyinin saltanatını kabul etmedi. Ancak birkaç teşebbüsten sonra babasının tahtına oturamayacağını anladı. Rodos'a gitti. Fatih'in oğluna Rodos şövalyeleri bir çeşit esir muamelesi yaptılar. Rodos'tan Fransa'ya götürdüler. Nihayet Papa ile anlaşarak zavallı şehzadeyi Fransa'dan İtalya'ya naklettiler. Sultan Cem 13 Mart 1489 günü Roma'ya vardı. Şehrin dışında Papa'nın oğlu Francesco Kibo, kardinaller ve büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Halk kitleleri Fatih'in oğlunu görmek için yollara yığılmışlardı. Büyük hükümdarlara yapılan törenle Cem, Vatikan Sarayı'na girdi. Hükümdarlara mahsus dairelerden birine yerleştirildi. Bu andan başlayarak Roma, Avrupa siyasetinin hareket noktası durumuna geldi. Macaristan Kralı ile Memlük Sultanı, Cem'in kendilerine verilmesi için Papa'ya baskı yapmaya başladılar. Şimdi Roma'ya gelişinden ölümüne kadar sürecek olan 5 yıl, 11 ay 14 günlük İtalya ikameti başlıyordu. Şehzadeyi Roma dışında karşılayanlar içinde Memlük Sultanı'nın Papa'ya gönderdiği elçiler de vardı. Memlük elçileri atının üzerinde bulunan Sultan Cem'i görünce uzaktan toprağı öptüler. Sonra yaklaştılar. Şehzadenin üzengide duran ayaklarını öptüler. Ertesi gün Cem, Papa tarafından kabul edildi. Papa, kardinaller ve Roma'da bulunan bütün elçiler şehzadeyi ayakta karşıladılar. Papa büyük tacını ve tören elbisesini giymişti. Protokol görevlileri Cem'e imparatorların bile Papa'nın ayaklarını öptüklerini söyleyip hiç olmazsa Papa'nın karşısında eğilmesini rica ettiler. Şehzade babasından başka kimsenin önünde eğilmemiş olduğunu, bundan böyle de eğilmeyeceğini söyledi. Israr eden protokol görevlisine aksi durumda ölümü tercih ettiği cevabını verince şehzadenin durumu emrivaki haline geldi. Papa 8. Innocent kendisini başıyla selamlayan Cem'i kucaklayıp öptü ki bir papanın en büyük hükümdara karşı gösterebileceği son iltifat derecesiydi. Bundan sonra 3 gün ve 3 gece şehzadenin şerefine yapılan şenlik ve ziyafetlerle geçti. Cem Vatikan Sarayı'nın dairesinde rahat fakat huzursuzdu. Birçok defalar daha Papa tarafından davet edildi. Papa Türkiye'ye karşı yapılacak bir Haçlı seferi için Sultan Cem'i elde etmek istiyordu. Fakat bu konudaki düşüncesini üstü kapalı bir şekilde açınca şehzade karşısına dikildi. Dini mübini İslam'a ihanet edemeyeceğini söyledi. Papa'nın daha sonra bu konuda resmi ve özel bütün görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı. Cem bunca maceradan sonra başına dünya tacını koysalar istemediğini, tek isteğinin Kahire'ye gidip ailesinin yanında ömrünü tamamlamak olduğunu söylüyordu. Hatta bir defasında Papa müteessir olup ağladı. 1490 Kasım'ında Roma'ya Sultan Bayezid'in elçisi Kapıcıbaşı Mustafa Bey geldi. Bu şahıs sonradan Koca Mustafa Paşa adıyla Vezir-i Azam olmuştu. Sultan Cem'in 3 yıllık ödeneğini Papa'ya teslim etti. Ayrıca Hazreti İsa'nın böğrüne saplanan mızrak olduğuna inanılan bir kargıyı 2. Bayezid adına papaya sundu. Mustafa Bey Sultan Cem tarafından da karşılandı. Şehzadenin ayağını öpen Türk elçisi Sultan Bayezid'in mektubunu ve hediyelerini verdi. Sultan Cem iyi kalpliliğinden Roma'da gezintiye çıktığı zaman yollarda gördüğü fakirlere büyük sadakalar dağıtıyordu. Avrupa'nın henüz bütün insanlığa yaygın bir sevgi anlayışı olmadığı, her şey din çerçevesi içinde mütalaa edildiği için Roma halkı arasında şehzadenin Hristiyanlığa meylettiği dedikodusu yayıldı. O kadar ki Papa bile bu işi kurcaladı. Bir gün Cem'i açıkça Hristiyan olmaya davet etti. Şehzade bu teklifi hakaret saydı. Ayağa kalkıp konuşmaya son verdi. İnce psikolog olan Papa, hiddetlendiğini gördüğü Sultan Cem'i teselli edici sözler söyledi. 1492 Ağustos'unda Cem Roma'ya geldikten 3 yıl 5 ay sonra Papa 8. Innocent öldü. Yerine 6. Alessandro Borgia Papa seçildi. Bu papanın zamanında Cem daha da serbest bir hayata kavuştu. Roma şehri dışında atla gezinmesine bile izin verildi. Papa'nın oğlu Cesare Borgia, kardinaller ve büyük asilzadelerle dost olan Cem, bunların en gözde davetlisi sıfatıyla açık hava ve salon toplantılarına katıldı. Bir söylentiye göre Papa'nın kızı Lucrece Borgia böyle bir toplantıda şehzadenin karşısında çıplak dans etmiştir. İtalya'da Rönesans'ın serbest havası esiyordu. Güzel sanatlarda büyük ilerlemeler olurken ahlak son haddine kadar düşmüştü. Türk şehzadesi kendi milli hayatıyla hiçbir ilgisi olmayan bir atmosfer içinde yıllar geçirdi. 1494 Ekim'inde Fransa Kralı 8. Charles, fütuhat maksadıyla İtalya'ya girdi. Birkaç yıldan beri şehzadenin oturmasına tahsis edilen San Angelo Şatosu'ndaki Rodos şövalyeleri Rodos'a gittiler. Şövalyeler veda için karşısında diz çöktükleri zaman iyi kalpli Cem teessür gösterdi. 21 Ocak'ta Papa yanında Fransa Kralı olduğu halde San Angelo Şatosu'nda Sultan Cem'i resmen ziyaret etti. Büyük tören yapıldı. Papa 8. Charles'la Cem'i tanıştırdı. Bundan sonra 6. Alessandro Borgia Fransa Kralı'nın baskısına dayanamadı. Şehzadeyi 8. Charles'a teslim etti. Fransa Kralı güneye Napoli'ye iniyordu. Cem'i yanına aldı. Yolda Fatih Sultan Mehmet'in küçük oğlu hastalandı. Öleceğini anladı. 8. Charles'ın samimi ilgisine rağmen kurtulamadı. Sebebi yüzyıllardan beri münakaşa edilen bir hastalıktan. 25 Şubat 1495 sabahı Napoli'de öldü. Ancak Papa tarafından yavaş etkileyen bir terkiple zehirlendikten sonra Fransa kralına teslim edildiği muhakkaktır. 35 yaşını 3 ay 3 gün geçiyordu. Avrupa'ya ayak bastığı tam 12 yıl 4 ay 29 gün olmuştu. Cenazesi bir müddet sonra Türkiye'ye getirildi ve Bursa'ya atalarının yanına gömüldü.